Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çınaraltı programı her hafta bu saatte radyonuz mikrofonlarından size ulaşmaktadır. Ve her hafta Çınaraltı programında geçmişle bugün ve gelecek arasında bir köprü kurmaya çalışıyoruz. Evet, bu hafta da programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunmak istiyorum. Sevgili dinleyiciler, Türk sanayi tarihini ve bu tarihin çeşitli meselelerini incelerken bir tasnif yapmak gerekirse buhar makinalarından önce ve buhar makinalarından sonra diye iki devresi var Türk sanayinin. 1281 Hicri miladi 1865-64 senesinde bir kanun neşredildi. Fabrikalar ve Buhar Makinaları Kanunu. Bu kanun iki devreyi kati hatlarla birbirinden ayırıyor. Şimdi bu kanun çıkana kadar, yani 1864 yılına kadar olan zaman içinde Osmanlı İmparatorluğu'nun 3 kıta üzerinde pek çok ihtiyacını anında ve yerinde karşılayacak bir sanayiye sahipti. Devrin teknik şartlarına göre gelişmiş bir sanayiydi bu ve daha ziyade toprak mahsullerine ve tabiat kuvvetine dayanmaktaydı. Ez cümle Bursa, Şam, Halep ipeklileri, Kütahya çinisi, Uşak halısı, İzmir halısı muntazam olarak Türk ihraç maddeleri arasında yer alıyordu ve milletler arası bir nam taşıyordu. Bu devrin en mühim sanayi meşheri, eskiden fuarlara meşher denirdi. Meşheri teşhirden geliyor bu meşher kelimesi. 1851'de Londra meşheri, Londra sergisidir. Sultan Abdülmecid'in hususi geliriyle sanatkarlardan bir takım eserler satın alınmış ve burada teşhir edilmiştir. 17 grup içinde toplanmıştı bu eserler. Ayrıca bu meşherde maden cevheri numuneleri ve sanayi ham maddeleri de teşhir edilmişti. Gönderilen bütün eserlerin şeref madalyasını ve mansiyon aldığı bu meşherde Osmanlı Devleti o zamanlar dünyanın en büyük devletlerinden birisiydi. 1864 Buhar Makinaları Kanunu'ndan önceki devreyi efendim bir sembol olarak ortaya koyuyor bu Londra sergisi. Tabii bu Londra sergisinin teferruatı, bununla alakalı bilgi bizim mevzumuzun dışında. Biz bu hafta sizlere günümüze kadar varlığını devam ettirmiş olan eski bir 120 yıllık, 125 yıllık efendim bir kurumumuzdan, bir müessesemizden bahsedeceğiz ki bu Paşabahçe Cam Fabrikası'dır. Sevgili dinleyiciler, cam sanayi çok eski devirlerden beri tanınıyor. Türkler tarafından daha ziyade Selçuklulardan sonra ehemmiyet kazandı. Selçukluların, Selçuklu Türklerinin atölyelerinde renkli cam ve kandil imal edilirdi. İstanbul'un fethinden sonra daha da gelişti cam sanayi ve ancak bu devre ait fazla bir eser, Türk eseri elimizde değil. Bu devirler zarfında İstanbul zevkine, Türk zevkine uygun olmak üzere Venedik'te imal edilen sofra eşyası, efendim ayna renkli cam ve kandiller çok kıymetli antika parçalar olarak nadir koleksiyonları süslüyorlar. Venedik atölyelerinin cam imalinde kullandıkları ham maddeyi Osmanlı İmparatorluğundan ithal ettiklerini biliyoruz. Mevzubahis olan ham madde gümrük kayıtlarına cam için kül olarak geçmiştir. Malum camın ham maddesi hususi bir kumdur. Topraktan yapılan efendim bir mamul cam. İstanbul tüccarları Türkiye'de satılacak olan cam eşyanın ham maddesini Türkiye'den göndermek suretiyle o devirde Türk zevkine uygun olarak cam eşyayı da Venedik'e sipariş ederlerdi. 17. asırda Osmanlı Devleti'nde cam imali ve satışı ciddi bir tanzime tabi tutuldu. Çırakların, kalfaların yetiştirilmesi, haklarının muhafazası, yaşlanarak veya sakatlanarak çalışamayacak hale gelen cam esnafının himayesi, bakımı için gereken bütün nizamlar düşünülmüş ve vakıflar tesis edilmişti. Yine aynı devirde sevgili dinleyiciler, İstanbul Türk camcılığının merkezi olmuştu. Camcılar Eğri Kapı ve Tekvur Sarayı civarına toplanmıştı. Bakırköy'de Baruthane-i Amire civarında azim ve musanna çarklar ve dibeklerden başka perdah yerleri, camhaneler, güherçile kazan ve ocakları da kurulmuştu. Ateş fırınlarıyla çalışan imalethanelerin mahallesi halini almış olan Tekvur Sarayı civarında kuyumcu potacıları, rastlık ve süleyenciler, çini ve fafur imalethaneleri, tuğlacılar, çanakçılar, çömlekçiler de vardı. Bu havali Emlak-ı Humayun'dandı. Yani padişaha mahsus mülklerdendi. Bu yerler sanatkarlara kiralanırdı. Sultan 3. Mustafa zamanında başka yerde cam ve şişe yapılması men edilmişti. Cam ve şişe kârhanelerinden alınan kiralar, yani iş yerlerinden, atölyelerinden alınan kiralar, kârhane, kâr evi demektir. Eskiden, bugünkü manasından çok uzak bir manada, fabrika ve atölyeler için kullanılırdı. Buradan alınan kiralar, padişahın yaptığı hayrata vakfedilirdi. Yerler padişaha ait ya, buradan da sanatkarlara kiralanıyor, alınan kiralar, padişahın yaptırmış olduğu hayrat, ki Sultan 3. Mustafa, zamanında bir deprem olduğu için İstanbul'u yeni baştan imar etmiştir. Laleli Camii'ni yaptıran odur. Üsküdar'da Ayazma Camii'ni yaptıran odur. Fatih Camii'ni temellerine kadar yeniden yaptıran odur. Kadıköy İskele Camii'ni yaptıran odur. Paşabahçe, Beykoz taraflarında yine hayır hasenatı çoktur. Efendim medreseler, hanlar, çeşmeler pek çok hayır hasenatı vardır Sultan 3. Mustafa'nın. Hiçbir adıyla anılmaz ama tabi bunlara gelir lazım. İşte buradan alınan kiralar bu gelirlerin bir kısmını teşkil ediyor. Sultan 3. Mustafa Han'ın vakfiyesinde Türk camcılığının o zamanki vaziyeti hakkında nazara dikkati çeken malumat vardır. Ki cam tarihi, camcılık tarihine ışık tutan malumatlardır bunlar. Cam ve şişeci esnafının nazırları vardı, ketüdağları vardı, yiğitbaşıları vardı, duacıları vardı, sahibi kârhane olan yani iş yeri sahibi olan ustaları vardı. Nazırlık ve ketüdağlık Enderun-u Humayun'dan çırak edilen kimselere verilirdi. Aylıklar da devlet tarafından ödenirdi. Şimdi Enderun'a alınan, çocukken alınan kimseler burada zeka testinden geçirildikten sonra istidatlarına göre yetiştirilirdi. Bunlardan bir kısmı devlet adamı olurlar, bir kısmı Yeniçeri Ocağı'na alınırlar, bir kısmı da zamanı gelince saraydan çıkmak isterlerse çırak edilirlerdi. Ve sarayla bağlantılı bu gibi işleri bunlar görürlerdi. İşte Enderun'dan çırak edilen kimseler bu cam şişeci esnafının nazırı ve ketüdası olurdu. Yiğitbaşılarla duacıları esnaf seçerdi. Yiğitbaşılar işin yerinde görülmesi için bir takım zabıta işlerini yapan ve devletle olan münasebetleri ayarlayan kimseydi. Ketüda ve nazır ise cam ve şişeci esnafını denetlerdi. Duacılar ise her sabah esnaf işe başlamadan önce toplanır, dua ederdi. Ayrıca akşamleyin dağılırken yine dua ettikten sonra dağılırlardı. Bugün hala bazı hanlarda, iş hanlarında bu adet devam etmektedir. Bunlara duacı veya duagü denirdi. Bunlar esnaf seçiyor. cam işleriyle uğraşanlar için de cam, şişe, sırça ve ayna yapanlar için ayrı ayrı bir teşkilat ve nizam kurulmuş. Hepsi birer nizama ve teşkilata bağlanmıştı. Topkapı Sarayı'nda ehli huruf denilen 45 kadar sanat erbabı vardı. Onların arasında cam geran denilen cam yapımcıları da vardır. İstanbul'daki Bostancı Ocağı'nın çeşitli kolları arasında bir camcılar ocağı vardı. Sarayın ve saraya bağlı binaların, efendim tesislerin camlarını takmak vazifesi bunlara aitti. Yapılan camlar düz, renkli ve billur olmak üzere başlıca 3 çeşit idi. Camlar sandık ve tane hesabıyla alınır ve satılırdı. Cam çeşitlerinin ve cam eşyanın adları, vasıfları, ağırlıkları, alım satım fiyatları hepsi tespit edilmişti. Muayyen ölçüye, muayyen dirheme ağırlığa göre yapılmayan, kalp olan ve alçak işlenilen cam ve şişeler kırılır, işleyen ustalar da cezalandırılırdı. İmal edilen çeşitli cam eşya arasında donanmanın fenerleri ve ordu için yapılan cam humbaralar da oldukça emniyetli bir yer tutuyordu sevgili dinleyiciler. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Rodos Adası'nın muhasarası esnasında Osmanlı ordusu tarafından cam humbaracılarının kullanıldığı son zamanlarda oralarda yapılan muhtelif kazılarda efendim bol miktarda humbara kırıkları bulunuyor, oradan anlaşılıyor. Osmanlılar devrinde camın kullanıldığı yerlerden biri de ev ve camilerde renkli camlarla işlenen alçı pencerelerdi. Her alçı pencere biri içlik, diğeri dışlık olmak üzere iki kısımdan mürekkepti. İçlikler son derece sanatlı çiçek ve tezyinat şekillerinin ince renkli camlara işlenmesi suretiyle vücuda getirilirdi. Dışlıklar yalnız düz camdan yapılırdı. Bunların camı kalın, dayanıklıydı. Çoğu fil gözü veya petek denilen şekildeydi. Türk sanatkarları bu camlarda renk ve desenleri kaynaştırmayı, efendim ışık nüanslarının pencerenin konacağı yere göre ayarlayarak ahenkleştirmeyi pek iyi, pek ustaca bilmişlerdi. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İbrahim Usta isminde birinin Süleymaniye Camii için yapmış olduğu renkli camlar pek meşhurdur. Evet, 19. asırın başlarından itibaren Türk camcılığında bazı inkişaf hareketleri görülüyor. Sanat tarihçilerinin önde gelenlerinden Celal Esat Bey var. Celal Esat Arseven, onun verdiği bilgiye göre bu asırda 19. asır başlarında İstanbul'da Beykoz kazasında Mehmet Dede isminde bir Mevlevi dervişi bir cam imalathanesi kurmuş. Bilhassa Çeşmi Bülbül ismiyle anılan eserleriyle ün kazanmıştır. Rivayete göre Mehmet Dede bu sanatı İtalya'ya gitmiş, orada öğrenmiş ve ondan sonra gelip Türkiye'de icrayı faaliyet etmiştir. Böyle bir rivayet var. Bu da Türk camcılığı hakkında mühim bir bilgi oluyor. Beykoz Atölyesi'nde Darphane Nazırı Tahir Efendi bir ara müdür tayin edilmişti. Onun idaresinde imal edilen cam eşya ve işte bu çeşmi bülbüllerin çok çeşitli ve mükemmel şekilde yapılmış numuneleri 1263 Muharrem ayında yani 1847 yılında devlet erkanına gösterilmiş. Hepsi bunu çok takdir etmişti. 1851 senesinde biraz evvel bahsettiğimiz o Londra sanayi meşerinde teşhir edilen eşyalar arasında İncirköy fabrikasında yapılmış bir cam eserin mansiyon kazandığını görüyoruz. İncirköy nerede? İncirköy bugünkü Beykoz'da Çubuklu'nun bulunduğu yerde ve oralara çok yakın bir mahallenin ismi. Kayıtlarda Beykoz, Çubuklu veya İncirköy atölyeleri diye efendim geçen imalathanelerin hepsinin aynı müessese olduğu tahmin edilebilir. Osmanlı Devleti'nin endüstri faaliyetini inceleyen ve 1860 yılında Paris'te neşredilen bir eser var. O eserde Osmanlı toprakları üzerinde biri Boğdan'da, yani bugünkü Moldavya'da, diğeri de İstanbul'da İncirköy'de olmak üzere iki tane cam fabrikasının bulunduğundan bahsediliyor. Boğdan fabrikasını Almanlar meydana getirmişti. İncirköy atölyeleri ise bizzat devrin hükümdarı Sultan Abdülmecid'in iradesiyle kurulmuştur. Osmanlıların son zamanında Pol Modiano isimli bir İtalyan Beykoz fabrikalarını yeniden canlandırmıştır. Nitekim 1899 tarihinde yakın zamana kadar Tekel'in İspirto fabrikasının bulunduğu yerde bir fabrika ortaya çıkmış, faaliyete geçmiş. Fabrika Vetrami di De Modiano Costantinopoli adı bu. Bu fabrikada 1902 yıllarında 500 tane işçinin çalıştığını biliyoruz. Tabii Avrupa mallarıyla rekabet edemedi bu fabrika ve daha sonra kapandı ve camcılık daha sonra tekrar gelişmeye başladı. 1933-38 yılları arasında Paşa Bahçe'de bir cam fabrikası kuruldu. Yani eski cam fabrikası Paşa Bahçe'de tekrar ihya edildi. Daha sonra bu Paşa Bahçe fabrikası 35'te faaliyete geçti. Giderek gelişti. Efendim bir anonim şirket, Camiş Anonim Şirketi vasıtasıyla yürütüldü. Buraya otomatik makineler alındı. Harp yıllarında tabii ham madde ve işçi buhranıyla durgun geçti fabrikanın faaliyeti. Harpten sonra yine faaliyetini arttırdı. Efendim ve giderek Paşabahçe Cam Fabrikası son derece ilerleme gösterdi ve Türkiye'nin cam ihtiyacını karşıladığı gibi yurt dışına da çok nadide eserler ihraç etmeye başladı. Evet, bu uzun bir serüvenin neticesidir. Tanzimat devrinde, gerek Tanzimat'tan önce gerek Tanzimat'tan sonra Türk camcılığının efendim geçirdiği büyük maceralı bir serüvenin neticesinde Paşabahçe Cam Fabrikası teşekkül ettirilmiştir. Fethi Ahmet Paşa var sevgili dinleyiciler. Fethi Ahmet Paşa Sultan Mecid'in eniştesidir. Bu Paşabahçe fabrikasının kuruluşunda onun da çok emekleri olmuştur. Yani Sultan Mecid irade etmiştir ama bu Fethi Ahmet Paşa'nın çok emekleri olmuştur. Fethi Ahmet Paşa bugün Üsküdar'da namlı bir koruya ismini veren paşadır. Şu anda belediyenin parkıdır bu Fethi Paşa korusu. Fethi Paşa'nın merakı cam eşyayaydı sevgili dinleyiciler. Paşabahçe cam fabrikasını kurulmasını ön ayak alan olduğu gibi bu fabrikada çok nadide çeşmi bülbüller ve cam sanat eserleri üretilmesini sağlamıştı. Ve bunlardan koleksiyon yapardı. Paşa'nın vefatı üzerine en çok sevdiği koleksiyon bu cam eşya koleksiyonu. Konaktaki hizmetkarlar paşayı kaybetmenin üzüntüsüyle paşamız bunları çok severdi. Her gün onları sabah akşam ziyaret etmeden rahat edemezdi. Şimdi biz onları gördükçe paşamızı hatırlayacağız. Paşamız olmadıktan sonra bunların ne kıymeti var demişler ve bunları torbalara doldurup efendim denize atmışlardır. Tabii cahil insanlar çok nadide bir koleksiyonun böylece Boğaz'ın sularında kim bilir nerelerde efendim telef olmasına sebebiyet vermişlerdir. Ama biliyoruz ki Fethi Paşa cam eşya da ilk koleksiyon yapanlardan ve bu işe gönül vermiş kimselerden birisiydi. Kendisini minnetle anıyoruz. dinleyiciler, İstanbul'un fethinden Kanuni Sultan Süleyman zamanına ve o zamanda kahve keyfinin yayılmasına ve büyük şehirlerde kahvehanelerin açılmasına kadar berber dükkanları nasıl yerlerdi bunu bilmiyoruz. Kahvehaneler açılıp da büyüklü küçüklü şehrin her tarafına yayılınca berber dükkanları istiklalini kaybetti ve kahvehanelerin bir köşesine yerleşti. Berber esnafı da kahveci esnafına yamak sayıldılar. 17. asır ortalarında Sultan 4. Murat bütün Türkiye'de kahveyi yasak edip kahvehaneleri kapattığı zaman berberler yine müstakil oldular. Fakat padişahın vefatından sonra bu yasak kalktı, berber dükkanı yine kahvehanenin içine girdi. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı 1826 senesine kadar hemen hemen 2 asra yakın bu vaziyet devam etti. Yeniçerilerin son zamanında bütün İstanbul esnafı arasında kahveciler ve berberler de Yeniçeri Ocağı'na kayıtlı yahut Yeniçerilik güden Yeniçeri taslakçısıydı. Son zamanlarda Yeniçeri zorbalarının hemen hepsinin gayet mükellef bir veya birkaç tane kahvehaneleri vardı. Yeniçeri Ocağı boşuna kaldırılmadı. İşte 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kanlı bir şekilde ortadan kaldırılınca Sultan II. Mahmut aynı günlerde İstanbul'da ne kadar kahvehane varsa kapattı ve İstanbul şehri birdenbire berbersiz kaldı. Esnaf o zaman gedik usulüne tabiydi. Yani İstanbul'daki esnafın sayısı belliydi. Bugünkü noterlik gibidir. Yeni birisi esnaflık yapmak isterse hemen öyle esnaflık yapamazdı. Bugün bu adet taksi plakalarında yaşıyor, minibüs hatlarında yaşıyor. Öyle her önüne gelen araba çekip minibüsçülük, taksicilik yapamıyor. O zaman eskiden her esnaflık böyleydi. Rastgele birisi ben berberlik yapam diyemezdi. Bir berber ölecek veya işi terk edecek, onundan boşalan yere müracaat edecekler, imtihan edilecekler. En liyakatli olan oraya o esnaflığı yapabilirdi. İşte berber gedikleri kahvehane gediklerine tabiydi. Kahvehaneler gedikleri almıştı. Sultan II. Mahmut Han kahvehaneleri kapatınca bu sefer berberlerin dükkan açabilmesi için yeniden berber gedikleri ihdas etti. Bu hadiseyi o zamanın vakalarını çok etraflı bir şekilde anlatan Vak'a Nüvis yani resmi Osmanlıların resmi tarihçileri vardı. Bütün olanı biteni bu tarihçiler yazarlardı. Bu Lütfi Efendi, Ahmet Lütfi Efendi bu hadiseyi yazıyor. 1827-28 yılları arasında kahvehanelerin kapatıldığını ve efendim berberlerin artık tek başlarına dükkan açabilmelerine ruhsat verildiğini yazıyor. Bir müddet sonra kahvehaneler yine açıldı. Yine her kahvehanenin bir köşesine bir berber yerleşti. Fakat berberler artık kahvehanelere müstakil gedik sahibi olarak girdiler. Bir kısım berberler de efendim dükkan istiklalini muhafaza ederek devam ettiler. Sultan II. Abdülhamit zamanında Avrupa kari berber dükkanları açıldı ve kendilerini eski usul berberlerden ayırmak için periukar adını aldılar. İstanbul berberliğinde büyük inkılap oldu. Bellerden futalar, peştemaller atıldı. Yerini beyaz patiskadan iş gömlekleri aldı. Sabun leğende elle köpürtülür, sakalları el ile oğula yıkana yumuşatılır iken yerine sabun tasları ve tıraş fırçaları kaim oldu. Yalın ayaklı, ayakları nalınlı, takunyalı, kolları sıvalı çıraklarda beyaz gömlek, çorap, papuç giydiler. Makasın, usturanın yanına saç makineleri kondu. Stiller tamamen kalktı. Müşteriler peykiye oturtulur, dize yatırılır iken artık baş yastıklı berber koltukları kullanılmaya başlandı. Gün günden eski berberler azaldı, yerini perukarlar aldı. Nihayet Cumhuriyet İnkılabı'nda perukar adı terk edilmekle beraber bu yeni dükkanlara da efendim berber adı söylendi. Lakin yeni berber dükkanlarının eski berber dükkanlarıyla hiçbir alakası kalmamıştı. Daha önce sizlere söyledik. Zamanımızın berber dükkanlarına bakarak eski dükkanlar hakkında bir fikir edinmek mümkün değil. Eski berber dükkanları için 18. asırda, 19. asırda İstanbul'a gelmiş yabancı ressamların yaptıkları resimlerden müphem de olsa bir fikir elde edebiliyoruz. Eski naş defterleriyle esnaf nizamnamelerinde de berberler hakkında mühim kayıtlar var. Bunlardan da berber dükkanları hakkında biraz hususiyetler elde ediliyor. Külhan Bey şairlerin de berber dükkanları ile ilgili şiirleri var. Eski berberler aynı zamanda sünnetçi, dişçi ve hacamatçıydı sevgili dinleyiciler. Kellik, uyuz, sıraca, egzama gibi cilt hastalıklarına da ilaçlar, merhemler yapardı. Çeşitli ihtisas sahibi mütetabbip, yani doktorluk taslaklayan idiler. Eski berber dükkanlarının zemini, ki ekseriya bir kahvehanedir bu dükkanlar, taş veya tuğla döşenmiş olmak şarttı. Usta, kalfa ve çırak, berberler, dükkanda bellerine gayet temiz ve ekseriya ibrişimden dokunmuş peştemal veya futa bağlamak, ayaklarına da nalın veya takunya giymek mecburiyetindeydiler. Kalfalarla çıraklar yaz kış nalın ve takunyalarını yalın ayak çorapsız giyerlerdi. Çorap kirli olabilirdi, efendim herhangi bir sebeple eller ayaklara götürülebilirdi. Halbuki ayak çıplak olursa temiz tutulma mecburiyeti hasıl olacaktı. Ondan dolayı bu tedbir alınmıştı, bunu anlamak mümkün. Kolların da daima dirseklere kadar sıvanmış olması şarttı. Gömlek ve mintan yerleri kirlenmeyecek, müşteri de kirli veya kirlice bir kol yerine temiz bilekler ve kollar görecekti. Tıraş dizde yapılırdı sevgili dinleyiciler. Müşteri peykeye, yani böyle sedire oturtulur. Berber yüzün iki tarafındaki sakal kılını ustura ile kazıyıp aldıktan sonra evvela sol ayağını müşterinin oturduğu peykeye dayar, dizine temiz bir peşkir koyar, müşterinin başını dizine yatırır, sağ tarafını perdaht eder, sonra sağ ayağını dayar, başı öbür dizine alır, sol yanağını perdaht ederdi. Sabun hususi yapılmış berber leğeninde elle köpürtülürdü ve yüz kılları bu sabunla ve yine elle iyice yıkanıp ovularak yumuşatıldıktan sonra ustura vurulurdu. Tıraştan sonra da mutlaka baş yıkanırdı, başta stil altında yıkanırdı. Stil, berber dükkanlarında tavana asılmış orta büyüklükte ve ekseriya bir maşrafa yahut küp şeklinde su kabıdır. Dibinde musluğu vardır. Baş yıkanır iken çırak oğlan leğeni tutar, berber de stilden akan suyla başı yıkardı. Stil, berberin haline, vaktine, dükkanın mevkiine, semtine, dolayısıyla müşterilerin içtimai vaziyetine göre topraktan, kalaylı bakırdan yahut gümüşten olurdu. Stiller bazen de duvara çakılmış uzunca bir demir çubuğa asılırdı. Çırak olanların bir vazifesi de ustası veya kalfası müşteriyi tıraş ederken hasırdan yapılmış zarif yelpazelerle sinekleri kovmaktı. Berberler tıraşa başlamadan ustura biledikleri kayışı da bellerine asarlardı. Sevgili dinleyiciler, 17. asrın büyük muharriri Evliya Çelebi seyahatnamesinde Sultan Murat zamanında yapılmış bir ordu esnaf alayını tasvir eden sayfalar arasında uzun uzun berberler hakkında kayıt var. Ki bu elimizdeki en eski berber kaydıdır. Uzun uzun Hazreti Alem'e kadar dayandırılan bir tarih veriyor. Efendim Hazreti İbrahim'in tıraşından, çocuklarının tıraşından bahsediyor. Efendim ve böylece tıraşın Hazreti İbrahim'in sünneti olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla berberlerin pirinin İbrahim Nebi olduğunu söylüyor. Hazreti Peygamber'in de saçlarını ve sakallarını nasıl tıraş ettiğini anlatıyor. Ve Hazreti Peygamber'in sakallarında Selman-ı Park'ın, Selman-ı Farisi'nin tıraş ettiğini söylüyor. Dolayısıyla berberlerin bir piri de Selman-ı Park'tır diyor. Dükkanlarının nasıl olduğunu, riayet ettikleri efendim prensipleri, uymaları gereken mecburiyetleri, kimi çalıştırdıklarını, kimi çalıştırmadıklarını Evliya Çelebi uzun uzadıya anlatıyor. Evet, Sultan 3. Mustafa Han devrinin meşhur şairlerinden Haşmet, Koca Ragıp Paşa'nın arkadaşı. O da Sultan'ın kızı Hibetullah Sultan'ın doğumu şerefine yapılan şenliklerde yine büyük esnaf alayını tasvir ederken berberlerden de bahsediyor. Malum diğer eski esnaflarda olduğu gibi berberler içinde resmi nahr defterleri var. Esnaf hakkında İstanbul Kadılığı'nı tarafından, ki İstanbul Kadısı aynı zamanda belediye başkanıydı, onların koymuş olduğu esnaf nizamı defterleri vardı. Mesela bu defterlerin bir tanesinde diyor ki Sultan İbrahim devrine ait, berberler adam başından bir akçe alırlar. Mürüvveten bir akçeden ziyade verene de gül suyu ile riayet ederler. Yani bir akçeden fazla verene gül suyu döküyorlar. Yine ayak berberinden mağda dükkanda oturanlar ibrişim peştemal kuşanıp pak esvap istimal ederler. Yani bunlar ibrişimden peştemal kuşanacaklar ve temiz elbise giyecekler. Stili ve leğenlerini kalaysız istimal etmeyeler ve usturalarını gayet keskin ederler. Yani muhakkak kalaylayacaklar stillerini ve leğenlerini, usturaları da keskin olacak. Tıraş ve hacamat ve cerrahlarını, sanatlarını öğrenmek için şakirt olanlara 5 seneden eksikte icazet verilmeye. Demek ki berber olmak için, yani tıraş etmek için, hacamat yapabilmek için, sünnetçilik yapabilmek için en az 5 sene talebelik yapmak lazım. Ancak tıraş öğrenmek için şakirt olanlara 2 sene de icazet verilebilir. 3 ayda, 6 ayda başa çıkıp da tıraş etmede maharet olanlara taarruz olunmaz. Yani onlara da bir şey denmez. Bazı da çok kabiliyetlidir. Elleri ham olanlar, ketüdaları ve yiğitbaşıları marifetleriyle geri çırak olup tıraşta hizmet edilir. Yani beceremeyenler yeni baştan talebe olurlar. Yeni usturayı kösereye tutmağa bir akçe alına ve kullanılmış usturayı kösereye tutmağa bir akçe alına. Böyle şeyleri vardır, talimatları vardır. Eskiden kahvehanelerde maskot olmak üzere bir flor yahut kanarya kuşu bulundurulurdu. Yeni bir kahvehane açılırken dükkana en makbul hediye mükellef bir kafes içinde bir kanarya kuşuydu. Bu anane sonra berberlere geçti. Her berber dükkanında bir florya yahut kanarya kuşu bulunur oldu. Daha sonra bunlara isketeler, sakalar da ilave edildi. İstanbul'da Cumhuriyet'in inkılabına kadar berberlik, tellaklıkla aynı seviyede ve aynı mahiyette bir meslek olarak görüldü. Hatta Saray Humayun'da, Padişah Sarayı'nda dahi zülüflü ağalardan berber olanlar aynı zamanda hamamda da tellak olurlardı. Evet, en aşağı ayak takımının çocukları bile esnaf çırağı olup da çıraklık bittikten sonra usta olup sakal bırakınca artık o kötü nazardan kurtulurdu. Çünkü esnaf olmak, ekmeğini emeğiyle temin etmek eskiden çok şerefli bir işti. Hangi esnaf sınıfı olursa olsun cemiyet içinde mutena bir yeri vardı. Onun için herkes içtimai seviyesini değiştirmek isteyenler kabiliyetiyle, zekasıyla ve talihin yüzüne gülmesiyle bu sınıfını değiştirmeye muvaffak olabilirdi. Evet, eski berber dükkanlarında sevgili dinleyiciler, Cumhuriyet'in ilanına kadar ki İstanbul'da Yeni Cami'nin etrafında, Tahtakale'de, Süleymaniye'de, Tiryaki Çarşı'nda çok berber dükkanı vardı. Hepsinde müşterek olan bir levha vardı. Bu levha şöyleydi: Hamdü minnet ol Hüdaya, bize verdi devleti. Hazreti Selman-ı Pak'tır pirimizin şöhreti. Hem Resulün berberidir, ol kemali zat-ı pak. Gafil olma, gel tıraş ol, eyle icra sünneti. Evet, bu beyitte pirlerinin Selman-ı Pak olduğunu söylüyor. Hazreti Peygamber'in berberi olduğunu söylüyor. Nasıl Hazreti Peygamber tıraş olarak efendim bir sünnet icra ederse sen de bu sünnete imtisalen tıraş ol diyor. Demek ki esnaflığı adettir. Mübarek bir kimseye ve mübarek bir adete bağlamak eskilerin geleneğiydi. Saçları kısaltmak, sakalı belli bir miktar kısaltmak, yani hep derli toplu olmak Hazreti Peygamber'in sünneti olduğu için bu sünneti icra et diyor. Bazı dükkanlarda da her sabah besmele ile açılır dükkanımız, Hazreti Selman-ı Pak'tır pirimiz üstadımız yazardı. Bazı dükkanlarda da her kim ister rahatı muyu seri, berber Abdullah olsun müşteri. Yani her kim başının kılları rahat etsin isterse Abdullah berbere müşteri olsun demek istiyor. Hemen hemen istisnasız bütün berberler aynı zamanda dişçiydi. Diş tedavisi bilmezler. Çok zaman ağrıyan dişi bulamazlar, müşterinin ağrıyor diye gösterdiği dişi çekerlerdi. Meraklılar çektikleri dişleri atmaz, toplar, bu dişleri satı boyanmış bir tahta üstüne tespit suretiyle, mesela Berber Ali Usta diye kendisinden yazarak bir levha, bir tabela yaparlardı. Böylece ve dükkanlarının da göze çarpan bir yere asarlardı. Yani biz aynı zamanda dişçilik de yapıyoruz diye. Mesela Bayazıt'ta böyle bir dükkan vardı. Lohçalı Süleyman Efendi'nin dükkanı böyleydi. Tabii o zaman dişçilik, diş cerrahisi çok yaygın değil. Ve berberler atadan dededen kalma usullerle diş tedavisi yapıyorlardı. Daha doğrusu dişi çekiyorlardı. Yaptıkları dişçilik bundan ibaretti. Ağrıyorsa ağrı kesici koymak, değilse dişi çekmek. Berberlerin bir başka mesleği de sünnetçilikti sevgili dinleyiciler. Bir başka meslekleri de hacamatçılıktı. İşlerinde tabipliği, mütetabipliği ilerletmiş kimseler, yara tımar eden cerrahlar da vardı. Ağızları mühürlü yaralı hastalarının sırlarını da saklarlardı. Müslüman berberler bir kahvenin köşesine yerleşmemiş ise, dükkanı mahallenin semti kahvehaneyi aratmayan bir mahvili olurdu. Yaz kış mangalında çaydanlık kaynardı, dükkanında muntazam kahve takımı bulunurdu. Gelen giden hep orada durur. Efendim, berber de bu sayede bütün olanı biteni öğrenirdi. Onun için mahallede ne olmuş ne bitmiş onu en çok berberlere sormak gerekirdi. Kiralık ev mi var, satılık ev mi var, ölen mi var, yiten mi var, evlenen mi var, çocuğu olan mı var, hepsini berberler bilirlerdi. Tabii çok entelektüel kimseler, hatırlı kimseler de tıraşa geldikleri için pek çok devlet meselelerine, siyasi hadiselerinde künhüne vakıf olurlardı. Gayrimüslim berberler de vardı. Onlar da çay kahve yerine likör, konyak ikram ederlerdi gelen misafirlerine. Tabii berberlerle senli benli olan Rumlar vardı. Rumlar meyhaneye gitmek yerine berbere gelirler. Orada kendi mezeleriyle, kendi içkileriyle dükkanın bir köşesinde demlenirdi. Berberlik öyle bir meslektir ki bu gibi halleri hoş görmeyenler, kendisi de hoş sohbet olmayanlar bu meslekte yüzü gülemezdi. Tabii bu gayrimüslim berberler için söylüyorum bunu. Daha doğrusu dükkanda içki içilmesini, Müslüman dükkanlarında zaten böyle bir şey mevzu bahis değildi. Hatta bu berberler bu güler yüzleri sayesinde kibar, büyük ekabirden müşterilerin evlerine, konaklarında tertip edilen edebi meclislere davet edilirlerdi. Çoğu şiire, edebiyata vakıf idi, aşinaydı. Hatta o sahada ilerleyip de berberliği bırakmış, şairlik yapmış olanlar vardı. Hatta bunlar içinde musikiye intisap edenler de vardı. Mesela meşhur Lokomotif Şevki Efendi vardı berber. Bilahare kanun çalmaya başladı. Şehzade başındaydı dükkanı. Yine meşhur bestekar Şevki Bey'in, Udi Şevki Bey'in gençliğinde Şehzade başında bir berber dükkanı vardı. Kemani Sadi Işılay'ın da babası berberdi. Dükkanı Kadıköy'ünde Zamboğlu'ndaydı. Uzun yıllar Sadi Efendi babasına çıraklık yapmış, sonradan bestekar olmuştu. Eski İstanbul berberlerinin çoğu sevgili dinleyiciler titizliğiyle, temizliğiyle meşhurdu. Yalnız dükkanlarına ve kendilerine değil, kalfalarının, çıraklarının kıyafetlerine de dikkat ederlerdi. Bir müşteriye kullandıkları havluyu, peşkiri diğer bir müşteriye asla kullanmazlardı. Hele hele şimdi müşterinin boynundan alınıp da peşkirin çırak tarafından silkilip de süpürülüp de temiz dolabına müşterinin gözü önünde konduğu vaki değildi. Yani şimdikinden temizlik bakımından eski berberler çok ileriydi. Mesela vaktiyle bir Rum berber vardı, Aris. Dükkanı büyük kapalı çarşının örücüler kapısındaydı. Temizliği ve tatlı diliyle meşhurdu. Meşhur yazar edip Ahmet Rasim orada tıraş olurdu. Çemberlitaş'ta Pierre Loti'nin oturduğu evin sırasında da berber Tanaş vardı. O tarihlerde çok şöhretli bir berberdi. Sultanahmet'in son günleri bunlar. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul berberliğinde bir inkılap oldu. Berber dükkanları periukar salonuna çevrildi. nezafet berberi, efendim o sıhhi perüker gibi isimler kondu. Dükkanlara büyük duvar aynaları asıldı, büyük dolaplar yaptırıldı, havlular, usturalar buralara yerleştirildi. Efendim saç ve sakal tıraşı 5 kuruşa çıktı. Bazıları müşterileri bağlamak için tenzilatlı abone kartları ihdas ettiler. Adım başına bir berber dükkanı açıldı, rekabet arttı. Gazetelerde şatafatlı berber ilanları görülmeye başlandı. O yıllarda en lüks berber dükkanları Sirkeci berberleriydi sevgili dinleyiciler. En meşhuru da Selanikli Motoş'un berber dükkanıydı. Çok meşhurdu. Yine buralarda çok meşhur bir berber de Sabah Matbaasının altında, ki bu yakın zamana kadar Ebu Suud Caddesi'nin infilakında üst kısmı patlayan Tan Matbaası'nın binasıdır. Oradaydı. Üniversite kütüphanesi de oradaydı. O devrin bütün matbuat erkanı, gazeteciler, ileri gelenler hep orada tıraş olurlardı. Bu Taraş'ta, bu berber de Rum'du. Şen şakrak, hoş sohbet, kısa boylu bir kimseydi. Sonraları berberliği bıraktı, hayatını başka sahada kazandı. Baba Tevfik vardı, meşhur gazeteci. O Zeka diye bir mecmua çıkarıyordu. O mecmuada bir güzellik müsabakası açtı. İşte bu Rum berberin ismini koydu. İsmi zannediyorum Yani idi onun. Bu Rum berberin. Yine Meşrutiyet'in ilk yıllarında bazı büyük berber salonlarında lavanta, kolonya, efendim elbise ve saç fırçaları, bıyık yastığı, keten ve lastik yakalık, boyun bağı, baston, şemsiye, efendim sabun, kozmetik, tarak, başka saç boyası, efendim tuvalet suyu gibi şeyler satılmaya başlandı. İstanbul dükkanlarında işleyen berberlerden başka bir de ayak berberleri vardı. Onu da anlatalım sevgili dinleyiciler. Seyyar berberler vardı. Onlar da sokaklarda, iskelelerde, meydanlarda, efendim uşak, ırgat, beygir sürücüsü, arabacı, kayıkçı, hamal güruğunu tıraş ederlerdi bunlar. Artık tamamen bunlar tarihe intikal etmiştir. Tek tük bunların resimleri var. Kartpostal olarak 1908 meşrutiyetinden evvel hatıra olarak duruyor ki gayet enteresan hatıralar bunlar. Ayak berberlerinin tarihini Evliya Çelebi ta Fatih Sultan Mehmet devrine kadar götürüyor. Ayakta temiz derli toplu iş görürler diyor. Ayak berberleri sıra sıra yol kenarına, duvar diplerine dizilerek müşteri beklerlerdi. Müşterileri umumiyetle izinli neferler, ayak takımı, esnaf, amele, ırgat makulesi olurdu. 1908-1912 yılları arasında saç tıraşına 10 para alırlardı veya 20 para alırlardı. Saçla beraber sakala 40 para alırlardı. Ekserisi becerikli kimselerdi. Fakat bazıların da önünden kalkan müşterilerin yüzünde ustura çentikleri görülürdü. Enseyi de ustura ile kazırlardı. Bu şekilde tıraşlarda saç ensede dümdüz bir hattı fasıl şeklini alırdı. Buna da yeni cami işi, tahtakale işi veya acem tıraşı denirdi. Bazen de bütün saçlar kesilir, yalnız tepede bir tutam saç bırakılır. Bunun üzerine de ayıp kapatan veya kel örten tabir edilen kalıplara vurulmuş bir fes oturtulurdu. Bunlar hep moda oldu, bu saç modelleri şimdi. Bıyık düzeltmeleri de bu ayak berberlerinin kendine mahsustu sevgili dinleyiciler. Yalnız alt tarafından dümdüz kesilirdi. Uçlar gayet sivri bırakılırdı. Sonra çürük fındık yağı veya hacı yağı ile bükülür, burulurdu. Buna da bıyık terbiyesi derlerdi. Bazı gür kaşlı müşterilerin talebi üzerine kaşlarını da düzeltirlerdi. Ayak takımından bazı berduşlar, bazı uygunsuz gençler kaşlarını incelttirirlerdi. Bu ayak berberlerinin çoğunun esnaf ruhsat tezkeresi yoktu sevgili dinleyiciler. Bunlar belediye çavuşlarının, yani o zamanki zabıtaların baskınlarına uğrarlardı. Çavuşun geldiğini görünce iskemlesini, seyyar mangalını, zembelini alır kaçardı. Müşterileri yüzünün bir tarafı tıraşlı, öbür tarafı tıraşlı sabunlar içinde kalırlardı. Ayak berberlerinin bir de muayyen bir yerde müşteri beklemeyip de sokak sokak dolaşanları vardı. Mahallelerde laubali bir edayla lahna kadar baş, 10 paraya tıraş diye bağırırlardı. Dükkanlarda işleyenlerden ve ayak berberlerinden gayrı İstanbul'da bir de hamam berberleri vardı. Bunlar da hem baş tıraş ederler hem de küçük, ehemmiyetsiz yaraları tımar ederlerdi. Fakat asıl işleri hacamatçılık idi. İstanbul'un büyük hamamlarında en az 4-5 nefer bu berberlerden bulunurdu. Hacamat, vücutta kirli kanın alınarak belli yerlerin tedavi edilmesi, ağrıların, sızıların, halsizliğin ve kaşınmanın önüne geçileceğine inanan bir tedavi şeklidir. mevsimin belli zamanlarında vücuttan belli miktarda kan belli şekilde alınarak kan basıncı düşürülür ve böylece beden rahatlar ve orada bir hastalık varsa bu da tedavi edilmiş olur. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalık bize ayrılan müddetin sonuna geldik. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında ve yepyeni konularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.